Ayrım 25. Büyük Saray'ın önünde. Birkaç yıl öncesine kadar resmi davetlere gidecek konukların yan kapıdan, saray bahçelerini gezmek isteyenlerin ise arka kapıdan alındığı, fakat artık etrafından kuş uçurulmayan sarayın önünde çok büyük bir kalabalık vardı. Bugün önceki günlerde olduğu gibi kimse elinde elektronik çubuklar, pankartlar, bayraklar, flamalar taşımıyordu. Sloganlar da atılmıyordu. Bana öyle geldi ki insanlar nefeslerini tutmuş, sabırla hükümet sözcüsünün merdivenlerde görünüp vereceği haberi bekliyorlardı. Ve sanki bu haberin çok iyi bir haber olacağından emindiler. Çünkü erkekli kadınlı her yaştan insanın yüzünde mutlu, umutlu bir ifade vardı. Nasıl ki her gecenin ardından gün mutlaka doğardı, yıllara yayılan uzun gecenin sonunda doğacak güzel güne tüm kalpleriyle inanarak bekliyordu merkezin halkı. Ya da hiç böyle değildi. İnsanlar mutsuz ve huzursuzdular ama ben kendi hayalimdeki mutlu ifadeyi yapıştırmıştım bekleşen insanların yüzüne. Ben de aralarına karışıp beklemeye başladım. Haberi değil, tamuru bekliyordum ben. Meydana vardığımdan beri sık sık sağıma, soluma ve arkama dönerek gözlerimle onu arıyordum. Bulunduğum yönü bilekliğimden tespit edebilirdi. Beni hemen ayırt edebilmesi için de paltomun renk düğmesinde yeşile basmış, en cırtlak fosforlu tona ayarlamıştım. Yemyeşil bir ağaç gibi dikiliyordum kalabalığın içinde. Gözden kaçırması mümkün değildi beni. Gelince ilk iş annemin masalını doğrulatacaktım ona. Annemin anlattıklarında bir nebze de olsa doğruluk payı var mıydı? Sadece o söyleyebilirdi bana. Ama tamur bir türlü gelmiyordu. Huzursuzlanmaya başlamıştım. Ayser'ine bir saat içinde döneceğimi söylemiştim üstelik. Aslında birazcık gecikmemi hoş görürdü ama nereye kadar? Of, acıkmıştım da. Bir an önce buraya gelebilmek için hiçbir şey yemeden çıkmıştım hastaneden. Başım dönmeye başlamıştı. Bu gibi durumlarda açlık giderici haplarımız vardı, ağızda erittiğimiz. Ama annem bu hapların kullanımına o kadar karşıydı ki, o ölüm döşeğinde yatarken bu sabah içime sindirememiştim cebime birkaç tane atıvermeyi. Birisi koluma dokundu. Döndüm. Genelde postacı olarak sık kullanılan ufak boy bir robot, düşük tona ayarlanmış sesiyle konuştu. Beklediğiniz kişinin işi bitmedi. Görüşme sürüyor. Eve dönün. O sizi bulacak. Ben hastanede olacağım dedim, sözlerimi kaydettiğini belirten sarı ışık yanıp söndü gözlerinde. Görüşme her an bitebilir veya görüşme akşama kadar sürebilir. Eve dönün, o sizi bulacak. Eve dönün, o sizi bulacak. Annemin yanına dönüyorum. Sarı ışığın yanıp söndüğünü gördüm yine. Açık gri renkli robot olduğu yerde ayaklarının üzerinde bir dönüş yaptı ve uzaklaştı benden. Annemi bıraktırıp buraya kadar boşuna getirtmişti beni Tamur. Ama ona kızamıyordum. Görüşmeler sonlanamadığına göre demek işler yolunda gitmiyordu. Yoksa robot yollamaz, mesaj çekerdi. Beni tehlikeye atmak istemediğine göre içim daraldı. Aklıma kötü şeyler geliyordu. Belki de masa etrafında toplanan heyeti esir almışlardı. Ellerini kelepçeleyip o sevimsiz sarayın mahzenlerine atmışlardı. Annem katil robotların tamiri zaman alır diyordu ama nereden bilecekti bu işleri annem? Ya sırıtık suratlı robotları yeniden programlayarak saray meydanını dolduran kalabalığın üzerine salarlarsa? Hepimiz ezilerek, kemiklerimiz kırılarak ölürdük kısa sürede. Regan şu anda sarayda ise onun da sonu gelirdi. Kim bilir neler yaparlardı ona ihanetini ödetmek için. Ben elim kolum bağlı, kinle, nefretle dolardım ancak. Ne oğlumu, ne sevgilimi, ne de Kutkar'la diğer muhalif arkadaşlarımı kurtarabilirdim. Yeraltı yapılanmalarıyla hiçbir ilgim yoktu. Şu anda benim hayrımın dokunacağı tek kişi sadece annemdi. Bir an önce hastaneye dönüp ona kocaman bir beyaz yalan söylemeliydim. Anneciğim, başardılar demeliydim. Bu kadar gönül koyduğu, canını feda ettiği, ülküsünün gerçekleştiğini duyamayacaksa, hiç çekinmeden söylerdim bu yalanı. Sırf huzur içinde ölmesi, gözünün arkada kalmaması için. Yok, Yok, asla ölmeyecek annem. O atlatır bunu da. Sabah doktoru kök hücre tedavisinden söz ediyordu bir ara. Bu tedavileri çok yaşlı insanlara henüz uygulamamışlardı. Ama gerekirse gerçek yaşını itiraf ederdim annemin. Yanlış yaş beyanının cezasına razı olarak elbette. Şimdi hemen hastaneye dönüp anneme moral vermeliydim. Kalabalığı yararak uzaklaşmaya başladım saraydan. Artık ne çıkacak yangın, ne patlatılacak bomba umurumdaydı. Metroya binip anneme kavuşmak istiyordum sadece. Etrafıma bakındım, sanki kalabalık daha da artmıştı. Herkes öne ilerlemek istediği için geri gitmek, ilerlemekten çok daha zordu şimdi. İnanılmaz manevralarla akıntıya karşı gidiyordum. Bulduğum boşluklara dalarak, insanları göğüsleyerek, dirsekleyip dürtükleyerek aralarına dalarak. Başlığım çözülmüştü, birkaç kere bağlamıştım. Sonra ucu bir yere takılmış olmalı düşmüş. Tokalarla topladığım saçlarım da dağılmıştı. Atkım çoktan kayıptı zaten. Mahşeri kalabalığın arasından sıyrılmaya başlayınca metro istasyonunun giriş levhasını gördüm. Koştum kapısına doğru. Aa, kapı çelik telle örülüydü. Oradan geçen birine metro girişine ne oldu diye sordum. Hayretle yüzüme baktı. Siz ayda mı yaşıyorsunuz der gibisinden. Bir yıldan fazladır kapalı bu kapı dedi. Metro girişi iki sokak öteye alındı tedbir olarak. Ne tedbiri? Saray meydanından uzağa işte. Teşekkür edip uzaklaştım. Metroyu hiç kullanmadığım için farkına varmamışım yerinin değiştiğini. Neyse ki bulunduğum yerde kalabalık azalmıştı. Sokaklar meydana göre nispeten tenhaydı. Çabucak giderdim şimdi iki sokak öteye. Caddenin karşısına geçerken bir uğultu yükseldi. Bir dalgalanma oldu meydandaki kalabalıkta. Ne oluyor demeye kalmadı. Operlörden bir ses ulaştı kulağıma. Dikkat, dikkat. Dikkat, dikkat. Saray sözcüsü konuşacak. Demek ki bitmiş müzakereler. Bir anlaşma imzalanmış. Bulunduğum yerden sarayın balkonunda konuşma yapacak kişiyi ve arkasına dizilecek müzakere ekibini görebilmeme imkan yoktu. Etrafıma bakındım. Yüksekçe bir bahçe duvarı vardı az ileride. Koştum. Hiç utanmadan duvara tırmanıp kendimi yukarı çektim. Hayat boyu yoga yapmış olmanın faydası işte. Bir kedi gibi dört ayak ilerleyip duvarın üzerinde ayağa kalktım. Uzaktan da olsa artık saray merdivenlerinde dizilmiş insanları görebiliyor, fakat kim olduklarını seçemiyordum. Kulak kesilip dinledim. Oğul hanımız ülkenin yüksek menfaati için yeni bir dönem başlatmayı öngörmüştür. Halkını, tüm dünya ülkeleri ve diğer iki gezegen ultra ve satta yönetimleriyle uyum, huzur ve barış içinde yaşatmak, gerek uluslararası, gerek gezegenler arası ilişkileri güçlendirmek için anayasasında bazı değişiklikler yapmayı taahhüt etmiştir. Oğul hanımız, önümüzdeki 3 hafta içinde gerekli düzenleme... Dinlemedim gerisini. Önce duvarda oturup ayaklarımı sallandırdım, sonra da yere atladım. Atlarken mantomun eteği duvarın üzerindeki bir çiviye takılıp cart diye yırtıldı. Annemin de tecavüze uğradığında eteği böyle yırtılmıştı. Keşke o sahne gelmeseydi gözlerimin önüne. Ama ben kendim istedim her şeyi hatırlamayı, bilmeyi ve kalbimi nefretle doldurmayı. Şikayete hakkım yok. Koştum, koştum. İki sokak ötedeki metronun girişine kadar hiç durmadım. Metronun yürüyen merdivenlerinden yer altına doğru inerken yorgunluğa dayanamayıp nefeslenmek için basamağa oturdum. 3 istasyon sonra inip hat değiştirecektim. Sonra bir hat daha değiştirecektim. Öyle sanıyordum ki hastane bahçesine bir çıkışı vardı metronun. Benim de aklımda tek bir şey vardı şimdi. Anneciğime yetişmek, ona gerçekleşen müjdeyi vermek ve sonra elini avucuma alıp çok güzel bir aile olduğumuz o eski günlerden ona anılar aktarmak. Artık tek yapabileceğim buydu annem için. Anne, siz kazandınız. Hastane girişindekilerin üstüme başıma şaşkın bakışlarını hiç aldırmadan asansöre yürüdüm. Yoğun bakım katına indim. Camın önünde annemin yatağına eğilmiş, ay serini görünce hafifçe cama tıkladım. Döndü bana baktı ve ufak bir çığlık fırladı dudaklarından, yanıma koştu. Bu haliniz ne oldu size? Merak etme, kötü bir şey yok. Kalabalığın arasında akıntıya ters yüzerken oldu. İyi haberi duydun mu? Az önce kısacık bir mesaj attı Regan. Gülümseyen yüz yollamış. Üçte nida işareti. Siz nereden duydunuz? Ben oradaydım. İnanmıyorum. Saray meydanına mı gittiniz? Evet, ama biraz erken gitmişim. Dönmeye çalışırken geldi müjde. Annem nasıl, hep uyudu mu? Uyandı, yine uyudu. Sizi sordu birkaç kere. Geldim işte Ayser'in. Sen dön istersen. Kapı şifresini verin de evinize gidip bir şeyler getireyim size. Ya da ben kendi evimden getireyim, daha yakın. Başlık, bir atkı, neye ihtiyacınız varsa. Zahmet olmazsa bana git. Atkılarım var malum. Kapının yanındaki dolaptalar. Bir tane çakal, bir de başlık tabii. O yatak odamdaki dolaptadır. Kumaş yapıştırıcı da bulabilirsen mutfaktaki çekmecenin birinde, şu eteğimi. Merak etmeyin, ben hepsini alır gelirim. Size bir de yiyecek bir şeyler. Yok, kantine iner hallederim ben. Haydi sen hemen git ki çabuk dönesin. Bu halde başka kimse görmesin beni. Kendini sokakta oyuna kaptırmış yaramaz çocuk gibiyim. Üstüme başıma işaret ederken mantomun rengini fark ettim. Telaşla kolumdaki düğmeyi aradım. Cart yeşilli laciverte yakın koyu maviye ayarladım. Kız hayretle bakıyordu bana. Bu renk meselesini sonra anlatırım Ayser'in dedim. Şifreyi verdim ve tam odadan çıkarken koştum, sarıldım Ayser'ine. Teşekkür ederim kızım, iyi ki varsın. Siz de dedi, iyi ki varsınız. Ayser'in gidince annemin başına döndüm. Gözleri sarılı olduğu için uyanık mı değil mi anlayamıyordum. Uyuyor musun anne diye sordum. Çok hafif bir ses duydum. Sanki oh iyi, yaklaştım iyice beni duyması için. Parmakları sarılı elini avucuma aldım. Torunun başardı anne. Haydi gözün aydın, pazarlık bitti. Bu sessiz savaşı hiç kan dökmeden sebatınızla siz kazandınız. Kırılan, dökülen, yaralanan hep sizler oldunuz ama bitti artık. Ben siyasetin hep dışında kalmıştım. Şimdi senin ülkünün, ben de sadık bir neferiyim. Annemin parmakları kalan gücüyle sıkıca kavradı elimi. Yarın her şey çok daha güzel olacak diye devam ettim. Sana hücre tedavisi başlatmak için elimden geleni yapacağım. Bakarsın 14 yaş gençleşir, esas yaşına dönersin. Bir şey söylemeye çalıştı ama nefesi yetmedi. Uzanıp ağzının yanından sızan tükürüğünü sildim. Üzerine serili çarşafın ucuyla. Şimdi de sıra anneciğim, sana söz verdiğim mutlu günlerimizi anmaya geldi. Ben 10 yaşındayken beni yurt dışına Natilya'ya tatile götürmüştünüz. Hatırladın mı? Zaten sonra yurt dışına çıkışlar önce kısıtlanmış, sonra hepten yasaklanmıştı. O tatil üçümüzün bir arada son yurt dışı gezisi olmuştu. Yakışıklı babası ve güzel annesiyle birlikte hayatının en unutulmaz yolculuğunu o küçük kızın gözünden yeniden yaşayalım mı? Anneme çok iyi hatırladığım ayrıntılarıyla o yolculukta gezdiğimiz yerlerden, yediğimiz yemeklerden, konakladığımız köy otellerinden söz ettim. Bir de dedim, unutamadığım bir şey, bana yola çıkmadan armağan ettiğiniz kitaptı. Küçük Prens. Yolculuk boyunca her gece aranıza girer yatardım, sırayla okurdunuz bana. Babam kitabı okurken Küçük Prens'i canlandırırdı, sen de diğer karakterleri. Mesela sen kendini devamlı alkışlatmak için şapkasını çıkarıp insanları selamlamak isteyen adamı taklit ederdin. Sonra babam Küçük Prens olur, sorardı sana. Şapkanızı yukarı kaldırmayıp aşağı indirmeniz için ne yapmam lazım? Sen bu soruyu duymazdan gelirdin. Çünkü kendini beğenmişler, övgüden, alkıştan başka bir şey duymak istemezlermiş. Anne, anne, uyudun mu? Annem yanıtlamıyordu. Avucumdaki eli de gevşemişti. Sadece göğsü inip kalkıyordu. Beni duyduğuna inanarak anlatmaya devam ettim. Sadece o yolculuktan değil, tüm güzel mutlu günlerimizden, sabah keyifle yaptığımız kahvaltılarımızdan, neşeli akşam yemeklerimizden, annemin olağanüstü sergi açılışlarından, yakışıklı babamın... Aa, göğsü inip kalkmıyor, hareket etmiyordu annemin. Eğildim ağzına doğru, sonra alarma bastım, koşup camı tıkladım, geri döndüm anneme, onu kucaklamaya çalıştım. Birileri gelmiş odaya, beni annemden koparmaya çalışıyorlardı. Sakin olun, bitti. Şimdi o çok mutlu ve huzurlu gibi bir şeyler söylüyorlardı. Ben anneme tutunmak istiyordum. Tüm hayatım boyunca yapmış olduğum gibi. Ah, ne yalancıyım ben. Tüm hayatım boyunca hiç yapmamış olduğum gibi tutunmak istiyordum ona. Bana tuhaf otlarla pişirdiği yemekleri getirsin. Arkadaşlarımı, hükümeti, yönetimi, rejimi, her şeyi, herkese eleştirsin ama gitmesin. Ne olur, hem de şu anda en mutlu, en keyifli olacağında gitmesin. Bir yıl daha. Yüce Ram, pazarlık yapalım. Vazgeçtim bir yıldan. 6 ay. 1 aya da razıyım. Ne olur tek bir aycık. Her gün dizinin dibinde oturup ona memleketteki değişiklikleri, güzellikleri anlatabilmem için tek bir ay. Yalvarıyorum bak, sadece 1 ay. Profesör Otis, lütfen ama. Ben başlıksız, perişan saçlarımla, gözyaşlarımın yollar çizdiği kirli yüzüm, kan çanağı gözlerimle, yırtık pırtık üstüm başımla hala Profesör Otis'tim. İçimi çekip kalktım çöktüğüm yatağın başından. Yüce Ram size uzun ömür versin dedi doktor. Sürpriz olmadı. Başından söyledik size. Biliyordunuz dayanışmada yaralanmamış da olsa hastalığı. Evet haklısınız dedim. Sizden bir ricam var. Annemi son kez görmem için lütfen sargılarını açar mısınız? Vazgeçin profesör, pişman olursunuz. Varsın anneniz bildiğiniz yüzüyle kalsın sizde. Sendeledim. Karşımdaki doktorlardan biri tuttu beni. Peki, öyle olsun. Ama biraz daha odada bırakın ki oğlum da ona veda edebilsin. Ellerini tutabilsin son kez. Oğlumu annem büyüttü çünkü çok düşkündür anneannesine. Yarım saat süreyle soğutacağım odayı. Yarım saat içinde gelmediyse maalesef. Teşekkür ederim. Telaşla bilekliğimden Regan'ı aradım. Telefonu cevap vermeyince mesaj çektim oğluma. Öksüz kaldık oğlum. Veda için yetiş. Size yukarıda bir oda açtırayım. Yüzünüzü gözünüzü yıkayın. Kendinize gelin dışarı çıkmadan önce dedi doktor. Ben şeydeydim. Sarayın önündeydim de annem için. Ondan böyle işte. Sustum ve son bir kez daha koştum anneme sarılmaya. Ağzının kenarlarını, burnunu, parmakları folyoya sarılı ellerini öptüm. Hasta bakıcı kabloları çözüyordu kolundan göğsünden. Çıktım yanından annemin. Üst kata çıkmak için beyaz koridorda yürürken üşüdüm. Bir titreme geldi üstüme. Annesiz kalmanın ürkütücü soğukluğu, yapayalnızlığı dayanılmazdı. Neredesin Regan? Ayser'in nerede kaldın? Mavi bir nehir akıyordu. Hastanenin avlusunda toplanmış, cenaze arabasının gelmesini bekliyorduk. Annemi aldıktan sonra arabalara binip onun en sık kaldığı mor damların önünden akarak yıllarca ders verdiği Güzel Sanatlar Akademisi'ne gidecek, törene katılacaktık. Rektör, annemin bir meslektaşı ve Regan konuşma yapacaklardı. Sonra da konvoy halinde mezarlığa gidilecek, dini tören mezarlıktaki tapınakta yapılacaktı. Ayser'in Dina ve ben, aile yakınlarının matemdeyken giymesi gereken duman grisi mantolar ve başlıklar giymiştik. Regan'ın tören giysisinin mavi kordonları cenaze için gri kordonla yer değiştirmişti ve gri kravat takıyordu. Annemin ölümünün ertesi günü acil çıkartılan bir kararnameyle tüm siyasi mahkumlar serbest bırakıldığı için yakasındaki gri kordonuyla Doktor Idero Hirai'da Regan'la benim hemen arkamızda duruyordu. Zogar oğullarıyla birlikte gelmişti. Yakınımızda bir yerde dikiliyorlardı. Üstelik aile yakınlarını belirleyen gri kordonu hepsi yakalarına takmış olarak. Pişkinler ordusu. Cenaze arabası hastanenin arkasındaki morgdan emanetini alarak bizim beklemekte olduğumuz ön avluya doğru ilerledi. Bizler bineceğimiz arabalara yerleştik. Ben aracın arka koltuğuna Ayserin'le oturdum. Idego öne geçti. Cenaze arabasının tam arkasındaydık. Hareket ederken gördüm annemin tabutunun üstündeki örtüyü. Gözlerime inanamadım. Tabutun üzerinde Ramanis Cumhuriyeti'nin standart cenaze örtüsü değil, masmavi bir örtü vardı ve örtünün orta yerinde de bir çift bembeyaz kanat. Şaşkınlığımı yenmeye çalışırken Kutgar kapıyı açıp arkaya yanıma sıkışmaya çalıştı. ''Müsaade var mı?'' ''Oturdun zaten'' dedim ben. Sana bu mavi örtüyü izah etmek için bindim arabana. Bu annemin resmettiği şey değil miydi? Sergiye katılacaktı bu kompozisyonla. Aynen. Regan anneannesinin son nefesinde yanında olamadığı için çok üzüldü. Ona bir jest, sana da sürpriz yapmak istedi. Annenin eliyle çizdiği deseni Dün kumaşa bastırttı. Beğendin mi? Gözlerim doldu. Beğenmez olur muyum? Annemi daha iyi hiçbir şey sembolize edemezdi. Ne demişti? Bu kanatlar için özgürlüğün simgesi. Cenaze arabası en önde, biz onun arkasında. Regan, Dina ve Suzay'la oğlumun arabası bizimkinin arkasında. Diğer arabalar da peşimizde, hastane avlusundan hareket ettik. Çok yavaş gidiyorduk ana caddeden akademiye doğru. Servili Park'ın yakınına geldiğimizde, ellerinde mavi bayraklar, pankartlar ve uçları mavi beyaz ışıklı çubuklar taşıyan bir grupla karşılaştık. Ne oluyor demeye kalmadı, sağdan soldan çıka gelen başka gruplarla birleşerek çoğaldılar. Onlar da arabaların peşine katıldılar. Ana caddeye çıktığımızda yürüyenler bir ağızdan daha iyi bir dünya için el ele verin şarkısını söylemeye başladılar. Hangi caddeden geçsek o caddeye açılan sokaklardan ellerinde boy boy mavi zemin üzerinde beyaz kanatlı hologramik çubuklarıyla şarkı söyleyen yeni gruplar katılıyordu korteje. Mor damların önünden geçerken binlerce mor dam sakini beyaz kanatlı mavi bayraklarını sallayarak selamladılar bizi. Sanki bir cenaze arabasına değil de düğün arabasına eşlik ediliyordu. Kıvıl kıvıl dalgalanıyordu beyaz kanatlı mavi hologramlar, bezler, flamalar, bayraklar. Penceremden dikkatle izledim insanları. Söyledikleri şarkının neşesine, coşkusuna rağmen herkes ciddi ve vakurdu. Yüzlerinde keder vardı. Gözleri yaş içindeydi. Ama daha güzel bir dünya için ölen kadına, onun hayalinin şarkısını söylüyorlardı birazdan. Yarım saate varmamız gereken akademiye, inanılmaz bir kalabalıkla çok gecikmiş olarak vardığımızda, merkez halkının dörtte üçü mavi bayraklarıyla kortejin peşinden yürüyordu. Masmavi bir nehir akıyordu akademiye doğru.